Ayrım 8, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 82. İhbarlardan bıktınız değil mi? Ama Ergenekon sürecini anlamak için bunları bilmek şart. Örneğin, adı Emin Şirin, gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın eski eşiydi. Kasım 2002'de AKP'den milletvekili seçildi. Ancak bir süre sonra partisini eleştirmeye başladı. Tam o günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığına isimsiz imzasız bir ihbar mektubu gönderildi. Mektubun ekinde bazı fotoğraflar da vardı. Bir fotoğraf karesinde Emin Şirin, Fethullah Gülen, Refah Partisi, AKP vesaire hakkında kitaplar yazan Ergün Poyraz'la pastanede otururken görülüyordu. Fotoğrafların önemi yoktu ama mektuptaki iddia inanılmazdı. Danıştay suikastını Emin Şirin planladı. Üstelik Ergenekon lobi belgesine göre Emin Şirin örgütün başıydı. Öyle olunca 18 Ağustos 2007 tarihinde Emin Şirin gözaltına alındı. Milletvekilliği düşeli daha bir ay bile olmamıştı. Dokunulmazlığının kalkması bekleniyordu demek ki. Emin Şirin sorgulandı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O da hemen kağıdı kalemi alıp Başbakan Erdoğan'a mektup yazdı. Sayın Başbakan, beni iyi tanırsınız. Hukuk ve demokrasiye verdiğim önemi de herkesten fazla sizin bilmeniz gerekir. Birisi veya birileri arşivli, profesyonel bir şekilde iftiralarla bana kastetti. Lütfen bu konuyu ortaya çıkartmayı bir şeref meselesi haline getirin. Arz ederim. Emin Şirin şimdi bilmez mi? İftiralar atölyesinin en büyük savunucusu eski eşi Nazlı Ilıcak. Biz ihbar mektuplarına devam edelim. Kimler ihbar edilmedi ki? Tarih 4 Ocak 2010. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na, HSYK'ya ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ergenekon davasına bakan ve birçok tutuklu için tahliye kararı isteyen 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Köksal Şengün'e hedef alan 2 sayfalık bir ihbar mektubu gönderildi. Zarfın üzerinde Ergenekon sanığı Ümit Sayın yazıyordu. İhbar mektupları Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılarla ilgili şikayetleri incelemek üzere görevlendirilen Adalet Bakanlığı müfettişlerine iletildi. İhbar mektuplarında hakim Köksal Şengün'ün bir takım toplantılara katıldığı ima ediliyordu. Şengün'ün İşçi Partisi ile birlikte hareket ettiği iddiası vardı. Müfettişler 22 Mart günü Beşiktaş Adliyesi'nde mektupları yazdığı iddia edilen Ergenekon sanığı doçent doktor Ümit Sayın'ın ifadesini aldı. İhbar mektupları bilgisayarda yazılmış ve yazıdan çıktı alınarak gönderilmişti. HSYK'ya gönderilen zarfın üzerindeki damgadan mektupların Ankara'dan postaya verildiği anlaşılıyordu. Ümit Sayın müfettişlere verdiği ifadede şöyle dedi. Cezaevinde tutuklu bulunduğum sırada hiç Ankara'ya gitmedim. Cezaevinde yazıcı kullanma imkanım yoktu. Bu hususta kimseden talebim de olmadı. Zarfın üzerine Ümit Sayın yazılmıştı. Benim nüfustaki ismim Habip Ümit Sayın'dır. Bunu tam olarak kullanırım. Dilekçelerde mahkeme başkanı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaların hiçbirisine katılmıyorum. Bu iddiaların yalan ve iftira olduğuna inanıyorum. Ümit Sayın yaptığı açıklamada mektupların altındaki imzanın da kendi imzasına hiç benzemediğini söyledi. O halde bu ihbar mektubunu kim göndermişti? Acaba Ümit Sayın itirafçı olup gizli tanıklığa terfi etmişti. İhbar mektubu nasıl olsa itirafçı oldu, sorun olmaz diye mi onun adına kaleme alınmıştı? Birileri sürekli pis bir tezgah düzenlemekten hiç mi bıkmıyordu? Her seferinde ellerine yüzlerine bulaştırmalarına rağmen bu fütursuzluklarının sebebi neydi? Kim koruyup kolluyordu bunları? Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Köksal Şengün hep hedefteki hukukçu oldu. Tarih 1 Haziran 2010. Ergenekon davasında onu aşkın müvekkili bulunan Avukat Mehmet Cengiz, Avukat Ali Hadi Emre, Avukat Tülay Bekar, Avukat Kudbettin Kayı, Ergenekon davasının yönlendirdikleri, etkiledikleri gerekçesiyle tutuklandı. Avukatlar davayı yönlendirmekle suçlandı. Gerekçe ne kadar absürt ise tutuklama yöntemi de o kadar yasalara aykırıydı. Avukatların mesleki görevlerinin icrası sırasında işlediği suçtan soruşturulabilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyordu. Tabii ki alınmamıştı. Peki avukatların tutuklanmasına ne sebep olmuştu? 24 Şubat 2010 günü 155 polis hattına gelen bir ihbardı. Bu ihbara ilişkin belge avukatların tüm isteklerine rağmen nedense hiç gösterilmedi. İddia muhtelifti. Hedefte 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün vardı. Ortada bir özel hayat mağduriyeti vardı. Bacak arasıyla uğraşmaktan hiç vazgeçmeyeceklerdi. Köksal Şengün bazı avukatların aşk tuzağı kurarak kendisini etkilemeye çalıştığı yönündeki ihbara sert yanıt verdi. 8 Haziran 2010'da basın toplantısı düzenledi ve şöyle konuştu. Benimle ilgili bir dinleme kararı yok. Bu telefon konuşmalarına benim adım düştüğünde bana bildirilmeliydi. Bu çok ayıp. Bu hukuk böyle gitmez. Güven kalmadı. Kurt içimizde aslında, dışarıda değil. Aslında böyle yapılarak soruşturma yönlendiriliyor. Basına servis yapan belli gruplar var. Yargıya bu kadar karışmak hiç kimsenin işine yaramaz. Ergenekon davasına bakan hakim Şengün'ün nasıl bir baskı altında olduğunu düşünebiliyor musunuz? HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek 9 Haziran günü Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda şunları söyledi. Köksal Şengün Bey bugün Türkiye'de Türkiye'nin kimyasını bozan, adeta bitmek tükenmek bilmeyen önemli bir davaya, yani Ergenekon'a bakan mahkeme heyetinin başkanı. Son derece güzide bir hakimimiz. Eğer bu kişi feryatlarda bulunuyorsa üzerinde durulması gereken noktaların son derece yoğun ve önemli olduğu ortaya çıkıyor. Eğer bir mahkeme başkanı bağımsızlığını etkileyecek biçimde siyasi etki hissediyorsa artık bu noktadan itibaren o davayla ilgili kişilerin siyasi bir duruş sergilediği, o davanın üzerinde siyasi bulutların düştüğü anlamına gelir. İhbarın hedefi belliydi. 2'ye 1 mahkemesini 3'e 0 yapmak. Şengün birçok sanığın tahliyesini istiyordu ve bu nedenle mahkemeye 2'ye 1 mahkemesi deniliyordu. Savcı Zekeriya Öz, Şengün'ü Adalet Eski Bakanı Seyfi Oktay'la telefonda görüştüğü için Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Şengün'ün telefonlarını kim, niye dinliyordu belli değil miydi? Sonuçta amaçlarına ulaştılar. Hakim Şengün mahkeme başkanlığından alınıp Bolu'ya atandı. Diğer sanıklar hakkında dava açıldı, hepsi yargılanıyor. İhbar konusunda son örneği verip noktayı koyalım artık. Yoruldunuz, bıktınız. Poyrazköy iddianamesinde de iki ihbar mektubu var. Birincisi 1999 numaralı 23 Şubat 2009 günü saat 23.22'de Hüseyin Vatansever ismiyle, ikincisi de 3866 numaralı 16 Nisan 2009'da Lütfü Demir ismiyle saat 20.45'de gönderilen ihbar. Birinci ihbar mektubunda özetle şöyle deniliyordu. Sayın yetkililer, hatırlayacağınız üzere bundan yaklaşık 20-25 gün önce Beykoz'da ormanlık alan içerisinde yüklü miktarda patlayıcı bulunmuştu. Patlayıcıları Ercan Kireçtepe veya Turhan Ecevit'in akrabası ile götürdüler ama vatandaşlar bunları görünce kaçmışlar ve patlayıcıları ormanda kalmış. Bunlar Ergenekon'a bağlı hareket eder ve bu şahıslardan cezaevinde bulunan Levent Göktaş sorumludur. Lütfen kimsenin canı yanmadan harekete geçin. Levent Göktaş'ı da anımsadınız mı? Şu ünlü 51 no'lu DVD'nin sahibi. Devam edelim. Emniyet bu ihbar mektubunun altına 154 no'lu ihbarla aynı notu düştü. Emniyetin notundan da anlaşıldı ki konuyla ilgili daha önce de ihbar mektubu gelmişti. Bu mektup nerede? Neden dava dosyasına girmedi? Yanıtı yok. Bu tuhaflıklara alışın artık. Fakat 16 Nisan 2009'da gelen ikinci ihbar mektubu emniyeti ve savcıları harekete geçirdi. Bunu 21 Nisan'da Poyrazköy'de kazıların başlamasından anlıyoruz. Bu ikinci ihbardaki şu ifade dikkat çekiciydi. Sizlere daha önce eylem yapmak için Levent Göktaş'tan emir bekleyen şahıslardan bahsetmiştim. Levent Göktaş'ın serbest bırakılmaması durumunda Ergenekon savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacaklarını söylüyorlar. Emniyet bu sözcüklerin altını çizdi, ihbarcı devam etti. Bu eylem için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin Dalan'a ait araziye gömdüler. Bu malzemelerden Dalan'ın da haberi var. Bunlar malzemeleri Beykoz'da bulunan Kurs Sualtı Komutanlığı'nın arka tarafında bulunan köpek kulübeleri ve su deposundan denizin aksi istikametine, tepeye doğru giden patika yolun etrafına gömdüler. Lütfen en kısa sürede harekete geçin, yoksa çok geç olabilir. Burada araya girip sözü ihbarda adı geçen Yarbay Turhan Ecevit'in duruşmadaki sözlerine bırakmak istiyorum. 14 Temmuz 2009. Çünkü Yarbay Ecevit tutuklanmadan önce NATO'da Amerikalılar dahil birçok ülke askerine ders veren başarılı satçı bir komutandı. Yarbay Ecevit savunmasında hakkındaki ihbar mektuplarının tam da SAT grup komutanlığını kendisine teklif edildiği dönemde başladığını söyledi. Yarbay Ecevit deniz kuvvetleri içinde bir tasfiye hareketi başlatıldığını belirterek ihbar mektuplarının ortak özelliği olduğunu açıkladı. İftiralara hedef olan şahıslar tasfiye edilmesi istenen kişilerdir. Çok ayrıntılı bilgilere sahip olduğu gözlenen ihbarcı hiçbir olayda olayın gerçekleştiği tarihi yazamamaktadır. Çünkü yazılacak herhangi bir tarihte hedef seçilen kişilerin nerede olabileceği konusunda bir bilgisi yoktur. İhbarcı her şeye bu kadar hakimken hiçbir olayda suçüstü yapılmasını sağlayamamıştır. Çünkü ihbarın yapılabilmesi için tuzağın kurulması gerekmektedir. Farklı sanal kişilerin farklı kişiler hakkında gönderdikleri ihbar mektuplarında kelimesi kelimesine benzerlikler bulunmaktadır. İhbarcı farklı bölgelerde görev yapan kişilerin örgüte yönelik dokümanlarını gizledikleri yeri bilmektedir. Oysa iddia makamı örgütün hücre tipi olduğunu iddia etmektedir. İhbarcı örgütün lideri dahi olsa bu kadar ayrıntılı bilgiye sahip olamaz. İhbarcı ya SAT'ları tanımıyor ya da kendisini geliştirememiş bir SAT'tır. Bizle bağdaşmayacak saçmalıklarla dolu tuzaklar kurmakta ve ihbar mektupları yollamaktadır. 14 Temmuz 2009. İhbarcı gömünün olduğu yeri Beykoz'da bulunan Kurs Sualtı Komutanlığı diye tarif ediyordu. Bakın ABD kriptosunda adı Avrasyacı olarak geçen ve sanık yapılan Kor Amiral Feyyaz Öğütçü bu durumu duruşmada nasıl anlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Kurs Sualtı Komutanlığı isimli bir birlik yoktur. Bu birlik SAT Kurs Komutanlığı olabilir. İhbarda belirtildiği gibi o da Beykoz'da konuşludur. O halde emniyet mensupları Beykoz'a gideceklerine niçin doğrudan kuş uçuşu yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Keçilik bölgesine gitmişlerdir. Ayrıca Keçilik bölgesinde tarife uygun iki ayrı bölge olmasına, emniyet mensuplarına tarife göre başka noktaları aramaları gerektiği bildirilmesine rağmen burası değil diyerek vadi içine gitmeleri, o gün aramalara katılan SAT personelinin ifade ettiği gibi ilk iki noktayı direkt iş makinesiyle kazmaları, emniyet mensuplarının mühimmatın gömüldüğü yerleri bildiklerinin açık göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Ne tesadüf, benzer kuşku Ankara Zir Vadisi kazılarında da yaşanmıştı. Dipnot, Oda TV'de bize baskının gerçekleştiği 14 Şubat 2011 günü Barış Terkoğlu imzasıyla çok önemli bir haber yayınladı. Haberde Ergenekon davası sanığı Yarbay Mustafa Dönmez anlatılırken, karargah subayı Dönmez'in orduda cemaati deşifre eden pek çok çalışma yaptığı ortaya çıkıyordu. Ayrıca Oda TV'nin haberinde 3 önemli video yayınlandı. İlkinde kazı sırasında bombaları bulan polisler, buldukları bombaya ilişkin 2 gün önce ABD'li uzmanlardan eğitim aldıklarını itiraf ediyorlardı. İkinci videoda ABD'li eğitmenlere abi diye hitap eden polisler birbirleriyle bomba görüntülerini kim YouTube'a yükleyecek kavgası yapıyordu. Son videoda ise kazı yapıldığı sırada bir binbaşı ile bir başçavuşun konuşması vardı. Bombayı inceleyen askerler bombaların sıfır olduğunu, hiç kar görmediklerini ve sarıldıkları gazetelerin de 2 günlük olduğunu anlatıyorlardı. Kuşku duyan sadece Oda TV değildi. Aramalarla ilgili şüphe duyup soruşturma açmak isteyen savcı da nedense Ankara'dan alelacele tayin edilecekti. Polisler ihbarcının tarifine uygun bir kroki ile Poyrazköy'de arama yaptılar. Oysa duruşmada polisler böyle bir kroki olmadığını söylediler. Fakat aramaya eşlik etmek için görev alan SAT personeli bu krokiyi polisin elinde gördüğünü mahkemede açıkladı. Söz konusu kroki dava dosyasında yoktu ama 11 Kasım 2009'da Taraf gazetesinde ve Mehmet Baransu'nun Karargah isimli kitabının 226. sayfasında yer alıyordu. Yine şaibeli bir durum söz konusuydu ve ortada yine Taraf haberi vardı. Feyyaz Öğütçü mahkemeye 2 soru sordu. Aramalara nezaret eden ve yönlendiren Başkomiser Bahse Konuk krokiyi nereden almıştır? Aramalara nezaret eden başkomiser dışında hiçbir yerde görülmeyen, bulunmayan Bahse Konu Kroki'yi Taraf gazetesine kim servis etmiştir? Ergenekon soruşturması başladığında yayın hayatına giren Taraf gazetesinin başında Washington'dan gelen Yasemin Çongar vardı. ABD kriptolarında ordu, bürokrasi, yargı gibi medyada hedefti. Yeni medya oluşturulması isteniyordu. Taraf medya tarihinde önemli bir yer tutacak kuşkusuz. Nasıl haber yapılmayacağının ya da basının nasıl kullanıldığının örneği olarak. İsimsiz ihbarla başlayan operasyonlar bu kadarla sınırlı değil ama artık uzatmayacağım. Peki bu işleri kim organize ediyordu? Yani tertipçiler kimdi? Ergenekon soruşturması başlamadan önce görevinden alınan Emniyet İstihbarat Daire eski başkanı Sabri Uzun bu konuda kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bence bu çalışmalar bir kişinin ürünü falan değil. Bütün bunları toplayan ve yazan geniş bir ekip var. Bence ihbarcı subay falan yok. Bir oluşum var. Bu oluşum son günlerde subay kimliğine bürünerek Ergenekon soruşturmasıyla ilgili habire mektuplar yazıyor. Her nedense kendisi ortaya çıkmıyor. Çok da vatanperver görünüyor. Tüm Türkiye'yi peşinden koşturuyor. 20 Kasım 2009 Habertürk. Artık dönelim nezaret günlerine. Avukat Hasan Fehmi Demir'le emniyetteki avukat odasındaki sohbetimizi polisler böldü. Cep telefonlarımdaki kayıtlı numaralarım ve SMS dökümlerinin çıkarılması sırasında bulunmam için bir odaya götürüldüm. Küçücük bir oda, 3 bilgisayar ve duvara dayalı dolaplar vardı. Dolabın birinin üstünde dosyalar arasında kırmızı bir balığın bulunduğu akvaryum dikkatimi çekti. Güzel bir öykü konusu olabilir. Köşede oturan görevlinin önünde cep telefonlarımı görünce eski bir dostu görmüş gibi oldum. İnsanın cep telefonlarıyla nasıl bir duygusal ilişki kurduğunu ilk orada anladım. Neler paylaşılmıştı o telefonlarla. Odaya girince bir polis bilgisayardan sözlerini Vedat Türkali'nin 1944'te Akşehir cezaevinde yazdığı, Onur Akın'ın söylediği Bekle Bizi İstanbul şarkısını çaldı. Salkım salkım tan yelleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşünürüm İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar, bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniyen'le bekle. Parklarınla, köprülerinle, kulelerinle, meydanlarınla. Bekle o günler gelsin İstanbul, bekle sen bize layıksın. Türk Ali'nin Tevfik Fikret'e adadığı bu İstanbul şiirinin öyküsünü polis memurları bilir mi? Sanmam. 1970 yılına kadar gizlice elden ele dolaştırılarak okunurdu. Şiirin Vedat Türk Ali'ye ait olduğu ancak 1970 yılında açıklandı. Vedat Türk Ali'lerin geçtiği emniyet koridorlarından, hücrelerinden, odalarından şimdi biz geçiyorduk. Sebep aynıydı, düşünce hala suçtu. Uygulamada farklılık vardı sadece. Sanırsınız bir sol örgüt merkezindeyim. Ç'nin hayatını okuyorum, devrimcilerin çok sevdiği marş gibi bir türkü dinliyorum. Polisler sanki kendilerini başka göstermek için çabalayıp duruyorlardı. Gazeteci Hikmet Çiçek'e de Ahmet Kaya dinletmişlerdi. Bir de çaylar gelmesin mi? Madem küçücük odada samimi bir hava doğdu, Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefon fihristinde neden öylesine vahim hata yapıldığını sordum. Serde gazetecilik var. Çok abartıldığını, bilgisayarın bu tür hatalar yapabileceğini söylediler. Ne kadar rahatlar bu açıklamayı yaparken, bu genç polislerin insanların yıllardır cezaevlerinde hangi zorluklarla yaşam savaşı verdikleri konusunda hiç bilgileri yoktu. Bilgisayar hata yapmış, o kadar. Oysa, Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin Ergenekon davasında tutuklu yargılanmasının en önemli delillerinden biri cep telefonunda çıkan o isimler değil miydi? Telefondaki isimler Teğmen'in dinci Hizbul Tahrir terör örgütüyle ilişkisine kanıt gösterilmiyor muydu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna sehven yükleme yapılmasıyla ilgili olarak 26 Ocak 2011 günü yaptığı açıklamada sanık Mehmet Ali Çelebi'nin Hizbul Tahrir terör örgütüyle irtibatı, basında yer alan iddialarda olduğu gibi Mahmut Oğuz Kazancı'nın telefon rehberindeki kayıtların sanık Çelebi'nin telefonunda da bulunmasına dayandırılmamış. Bu konu sanık aleyhine sonuç doğuracak biçimde adli işlemlerin hiçbir aşamasında değerlendirilmemiştir dedi. Gerçek öyle değildi. Teğmen Çelebi'nin avukatları Celal Ülgen, Hüseyin Ersöz ve Serkan Günel, TEM Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memurları hakkında soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını istediler. Avukatlar Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan sehven yükleme işlemiyle ilgili şu soruları yönelttiler. 1- Emniyet Müdürlüğü 19 Eylül 2008 gecesi 23.52'deki söz konusu 2 dakika açık kalma işleminin teknik inceleme için yapıldığını belirtmesine rağmen müvekkilin telefon incelemesine ait tutanaklarda sayfanın alt kısmında yer alan tarih ve saatin 20 Eylül 2008 04.45 olmasını ve incelemenin bitişinde tutulan tutanakta 20 Eylül 2008 05.10 tarih ve saatinin yer almasını nasıl açıklamaktadır? Ayrıca söz konusu incelemenin yapıldığı saatlerde telefonun HTS raporlarına göre herhangi bir sinyal vermemesi nasıl açıklanabilecektir? 2. Müvekkilin telefonuna yüklemenin sehven yapıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu olan bilirkişi raporundaki sim kart çözümlerine ekleme yani liste dökümlerine ekleme olsaydı bu belki anlayışla karşılanabilirdi. Ancak 15 Aralık 2010 tarihli bilirkişi raporunun 4. sayfasındaki müvekkilin telefonuna ait görüntülerde açıkça görülmektedir ki söz konusu yabancı kayıtlar müvekkilin telefonuna yüklenmiş ve bu nedenle içerisinde de gözükmektedir. Bu duruma karşı Emniyet Müdürlüğü'nün bir açıklaması var mıdır? 3. Bu sehven yükleme kaç kişi tarafından yapılmıştır? Kaç kişi bu yüklemenin farkında ve suçu bildirmeme suçunu işlemiştir? Bu sehven uygulamanın varlığı kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir olayda neden 2,5 sene gizlenmiş, konu kamuoyuna mal olduktan sonra bir açıklama gereği hissedilmiştir. Bu şekilde yanlışlıklar kaç kişiye daha yapılmıştır? Ne diyordu emniyet? Bu sehvene konu olan olayla ilgili adli işlem yapılmamıştır. Genç teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin duruşmalarda nasıl sorulara maruz kalıp nasıl yanıtlar verdiğini İstanbul Emniyeti bilmiyor muydu? Duruşmalardan örnek vereyim. Üye hakim Hasan Hüseyin Özese. Yine bu aynı telefonun dökümünde telefon fihristinde bazı matbaaların ismi geçiyor. İlhan Bey, vakit matbaa nedir bu, niçin kaydedildi? Sanık Mehmet Ali Çelebi. İşte onlar da biraz önce arz ettiğim hususlarla ilgili efendim. Ben bilmiyorum bunu. Yani benden önce kullananın kayıtları da çıkmış. Nasıl olduğunu anlamadım ama onlarla alakam yok. Ben o fihristi açayım. Özese, başka matbaa isimleri de var. Çelebi, yok onlarla bir ilgim yok. Demek ki benden önce kullanan bir matbaacıymış diye yorumlayabiliriz. Özese, matbaa Yasin veya Yeşil, Erkan Matbaa, Milli Gazete'de diye bir kaydınız var. Çelebi, çoğunu tanımıyorum yani, yok, hiç alakam yoktur. Özese, peki siz telefonu devraldığında bunları silmediniz mi? Çelebi, benimkinde gözükmüyordu efendim. Yani gözükmüyor onlar. Ama sonradan fihriste dikkat ettiğimde, baktığımda bana ait olmayan numaraları gördüm. Orada nasıl bir teknik, bir konu galiba, bunu danışmanız gerekiyor. Özese, yani bu Nokia 6670 no'lu telefonun çözümünü yapmıştır, bunlar çıkıyor. Çelebi, evet benim hattımda değil. O galiba telefon hafızasında. Benim hattımda gözükmüyor onlar. Yani takar bakarsanız. Eğer varsa telefon burada olması lazım. Onlar gözükmez. O telefonda burada olması lazım. Bakılabilir. 30 Eylül 2010 Celsen 84. Bir diğer duruşmada ise yine telefon fihristiyle ilgili sorular yöneltildi. Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu.
Şimdi sizin bugünkü duruşmaya başlarken bir açıklamanız oldu. Telefon rehberini, burada dökümü de var, telefon rehberindeki bazı dikkat çeken kayıtların açıklamasını yaptınız. Ve burada da anlaşılıyor ki bu telefon cihaz olarak benim sonradan aldığım bir cihazdır.
Sanık Mehmet Ali Çelebi, abimden aldım, evet. Haşıloğlu,
abinizden aldığınızı söylediniz. Abinizin Süleyman Solmaz'la, Mahmut Oğuz Kazancı'yla bir tanışıklığı irtibatı var mıdır?
Çelebi, hayır, hayır efendim.
Haşıloğlu, ve irtibatı yoktur.
Çelebi, kesinlikle yoktur. Arz etmiştim, bakınız eşim yazıyor burada. Eşim, ben evli değilim. 4 Ekim 2010, Celsen 86. Dipnot. Sehven olayı büyüyünce Ergenekon soruşturmasının tartışmalı polis müdürü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ali Fuat Yılmazer gazetecileri arayarak söz konusu telefon numaralarının adli süreç içinde Teğmen Çelebi'ye hiç sorulmadığını söyledi. Buna inanan gazeteciler ne yazık ki her daim yaptıkları gibi bunu haber yaptı. Telefon fihristinin sehven mi yoksa İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın ifadesiyle zevklen mi olduğu bakalım ne zaman ortaya çıkacak? Diyebilirsiniz ki hata insana mahsustur. Evet, tek bir sehven olsa haklısınız ama öyle değil. Birinci Ergenekon iddianamesi sayfa 63. Hem Ergenekon dökümanı hem de devletin yeniden yapılanması dökümanında ayrılan ve ihanet eden örgüt üyelerinin öldürüleceği hususu bulunmaktadır. Oysa belgede böyle bir cümle yok. Duruşmalarda savcılar cümlelerin sehven girdiğini söylediler. İşçi Partisi Genel Merkezi'nde arama tutanağında olmamasına rağmen CD'nin 5 satırlık el yazılı bir notla dava dosyasına konduğunu ve yapılanın sehven diye açıklandığını yazdım. 1. Ergenekon davasının 93 no'lu klasöründe şüpheli olarak işlem gören Engin Zorba adlı bir şahıs ile sanıklardan Kemal Kerinçsiz'in konuşmasına ilişkin bir telefon tapesi bulunuyor. Avukat Gönül Kerinçsiz'in müvekkilinin adı geçen şahsı tanımadığı ve böyle bir konuşma olmadığı savunmasına aylar sonra emniyetten yanıt geldi. Böyle bir görüşme yoktur, sehven yazılmıştır. Keza Kerinçsiz Mustafa Dönmez'le de tanışmıyordu ve telefon görüşmesi yoktu. O da sehven yazılmıştı. Ergenekon davasının 3 Mart 2009'da yapılan duruşmasında söz alan Kemal Kerinçsiz, savcıların 9 Mayıs 2008 tarihini MİT yazısını tahrif ederek dosyaya koyduklarını açıkladı. Tahrifat Kerinçsiz'in söz konusu yazıdaki tespitlerine karşı açtığı davaya MİT'in verdiği cevap dilekçesiyle ortaya çıktı. MİT'in cevap dilekçesinde şöyle deniliyordu. Dava dilekçesinde dava konusu yazıda geçmeyen bazı ibareler sanki dava konusu yazıda varmış gibi gösterilerek mahkeme yanıltılmaya çalışılmıştır. İddianamenin 50. sayfasında yer alan beyanların kendine ait olmadığını açıklayan MİT, bu beyanların davaya konu olamayacağını belirterek doğrudan 9 Mayıs 2008 tarihli yazısının dikkate alınmasını istedi. Söz konusu MİT yazısı ile iddianamede yazıdan alındığı ileri sürülen bölümler arasındaki bazı farklar şöyleydi. İddianame sayfa 50, 2. paragraf.
Ergenekon isimli bir yapılanma hakkındaki bazı bilgiler tespit edilmiştir.
MİT yazısı sayfa 3, 2. paragraf. Basında Ergenekon adıyla yer verilen iddia niteliğindeki haberle paralel bilgiler tespit edilmiştir. İddianame sayfa 54. paragraf.
Ancak iddia niteliğindeki bu bilgilerin birbirinden müstakil değişik kanallardan gelmesi ve birbirini büyük ölçüde teyit eder olması olaya dedikodu çizgisinin ötesinde bir anlam kazandırmakta ve yönlendirilmiş organize bir faaliyetin işaretlerini taşımaktadır.
MİT yazısı sayfa 3, 2. paragraf. Bu çerçevedeki bilgilerin müsteşarlığımıza farklı kanallardan gelmesi ve birbirlerini büyük ölçüde teyit eder olması nedeniyle. Devam edeyim. Aynı dava dosyasının eklerinde yer alan 131 no'lu CD'de Kemal Kerinçsiz'in Berlin'de Doğu Perinçek ve Vural Savaş'la birlikte fotoğraf çektirmesinin sırrı da emniyetten gelen yazıyla anlaşıldı. Fotoğraftaki kişi Kemal Alemdaroğlu'ydu. Kayıtlara sehven Kerinçsiz olarak yazılmıştı. İki rektör, Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu ile Profesör Doktor Rıza Ferit Bernay arasındaki yılbaşı ve bayram kutlamaları dahi dosyaya suç delili olarak kondu. Ancak burada da sehven hata yapıldığı emniyetin cevap yazısından anlaşıldı. Kutlama mesajı Kerinçsiz'in bilgisayarında bulundu diye kayıtlara geçmişti. Gölcük'te donanma komutanlığını hedef alan şantaj ve askeri casusluk denilen operasyonda sanıklardan emekli albay İbrahim Sezer'in telefon görüşmelerinin dökümünde Rus ajanı olarak tanıtılan Vika adlı bir kadının adı çıktı. Sezer'in avukatları polisler hakkında suç duyurusunda bulununca Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç tutanaklardaki hatanın sehven yapıldığını açıkladı. Görüşmede ne kadın kelimesi ne de Vika ismi vardı. Bu sehven olayı da dudak uçuklatıcıydı. Ümraniye'de bulunan 27 bombayla başlayan ve devam eden soruşturmada ilginç bir durum vardı. Gizlilik kararı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 94.